Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında karşınızda olmaktan dolayı tarifsiz mutluyuz. Sevgili dinleyiciler, bundan yaklaşık 80 yıl önce dünyanın en garip açılış töreni Türkiye'de yapılıyordu. Bu ne bir baraj, ne bir elektrik santrali, ne de bir üniversite, ne de hizmete açılan bir köprü, ne de modern bir tımarhaneydi. Sadece bir apartman. İstanbul'da bir apartman. Laleli'de. Şehrin İstanbul cihetindeki hemen hemen ilk büyük apartmanı. Harik Zedegen Apartmanı. Daha sonra Tayyare Apartmanları ismini alan bu apartmanlar. Bunun açılışıydı. Şehrin yalnız İstanbul taraf halkının diline değil, Türkçe'ye de yeni bir kelime geliyordu, apartman kelimesi. Bizde sadece bir bina mimarisinin adı değildi apartman. Bir sosyal hayatın sembolüydü. Eski İstanbul kadınları, kardeş, onlar apartman kadınları, çileye gelemezler. Vapurlardaki kaptan düdüğü gibi kordonu çekince gür diye su akan, her şeyi temizleyen abdesthaneler isterler derlerdi. Evet, apartman hayatı o zamanlar için sahiden bambaşka bir şeydi. Bir Avrupa hayatıydı. Hatta sevgili dinleyiciler, daha tuhafı lüks hayat. Büyük aktör Hazım Körmükçü, Tepebaşı'nın Salaş Tiyatrosu'nda meşhur Cemal Reşit Yeğin Lüküs Hayat operetinde söylüyor ya, meşhur şarkısı var. Şöyle tarif ediyor lüküs hayatı. Şişli'de bir apartman, yoksa eğer halin duman, nikel kübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar. Evet, Şişli'de bir apartman o zamanlar lüksün ve refahın en büyük sembolüydü. Meşhur Şişli güzeli Mediha bile Şişli'de bir apartmanda öldürülmüştü. Şişli gibi Beyoğlu'nun öteki semtlerinde de tek tük apartmanlar yükseliyordu. Ama İstanbul'da Harik Zedegen Apartmanları başı çekmişti. Harik Zedegen Apartmanları bugün de duruyor. Laleli'ye inerken, Laleli'den Aksaray'a inerken, şimdi Ramada Oteli oldu, Merit Oteli oldu. İşte orası eski Harik Zedegen Apartmanları. Harik Zedegen ne demek? Yani yangın felaketine uğramış kimseler demek. Yangın zedeler. Buna Harik Zadegan da diyorlar. Zadegan değil. Harik Zedegan. O zamanlar korkunç bir yangın İstanbul cihetini silip süpürmüştü. Güya evleri yanan binlerce aile buralarda, bu apartmanlarda barındırılacaktı. Ama evsiz kalanlar o kadar çoktu ki sevgili dinleyiciler, bu mümkün olmadı. Fakat bunların kirasından faydalanarak yangından çıkanlara yardım edilebilirdi. Bu Türkiye'nin ilk apartmanlarını Mimar Kemalettin Bey yapmıştı. Fatih'ten Fener'e, Bayezid'den Etyemez'e kadar uzanan bomboş yangın yeri sahasında tek başına bir saray gibi yükseliyordu o zaman. Mimar Kemalettin Bey 1870 yılında doğmuş ve 57 yıl yaşamıştır. O da Müzeci Hamdi Bey gibi hayatı televizyon dizilerine konu olabilecek bir insandı. Daha çok genç bir mimarken büyük sanat serüveni başlamıştı. Bugün bile acaba aslına uygun şekilde nasıl tamir edilir diye düşünülen Kudüs'teki ünlü Mescid-i Aksa Mabedi'nin tamirine o memur edilmişti. Gençliğinden dolayı çocuk mimar denilen bu küçük Kemal Bey, Mescid-i Aksa'yı öylesine tamir etmişti ki İngiliz Kraliyet Mimarlık Enstitüsü şaşmıştı. Ve tek celsede tam bir oy birliğiyle genç Türk mimarını İngiliz Krallık Mimari Enstitüsü'ne asli üye seçmişlerdi. Müzik. Mimar Kemalettin Bey, yurda döndüğü zaman üstün körü kopyacılıktan nefret etti. Yaptığı eserlerle adeta ayrı bir ekol ortaya koydu. Harik Zedegen apartmanlarında olduğu gibi bir Türk apartman tipi meydana getirmişti. Mimar Kemalettin Bey'in eserleri bununla kalmadı. Bostancı Camii var, Bostancı Mektebi var, Üsküdar Ayazma Mektebi var. Başka Çamlıca Kız Lisesi var. Efendim Bebek'teki İskele Camii var. Bakırköy Camii var, Yeşilköy Camii var. Daha pek çok şeyi var. Şehrin göbeğindeki 1. Vakıf Hanı'ndan tutun 4. Vakıf Hanı'na kadar hep onun. Ankara'da Atatürk Enstitüsü var. Devlet Demir Yolları, Talebe Yurtları hep Mimar Kemalettin Bey'in. İşte Harik Zedegen apartmanı böyle bir dahi mimarın elinden çıkmıştı. Biraz Paris tesirindeydi bu apartman. İçeri girilince ortada bir patiye, yani geniş bir avlu vardı. Her karttaki koridorlar üzerine açılan apartmanlar. Doğrusu İstanbul halkı bayılmıştı bu yeni ev tipine. Hele eski ev hanımları ne diyorlardı? Eve benzer mi kardeş? Bizim ömrümüz, günümüz merdivenlerde geçiyor. Çık merdiven, in merdiven. Her basamak ömrümüzden bir yıl götürüyor. Her tam merdiven ile de bir 10 sene gidiyor. Ah apartman hayatı kardeş. Düz ayak. Bir limon için merdiven inip merdiven çıkma yok. Evde erkek ölmez. Apartmanda kadın ölmez hemşire. Eski oturdukları semte geldikleri zaman genç kızlar övünüyorlardı. Kardeş biz Şişli'ye taşındık. Apartmana. Hazım Körmükçü'nün Şişli'de bir apartman şarkısından önce de yavaş yavaş Beyoğlu'nda apartmanlar yayılmaya başlamıştı. Ta Cenevizliler zamanından kalmış bazı çok eski ve yüksek binalar merdiven başlarından tahta perdelerle ayrılarak apartman haline sokuluyordu. Hala bunlardan Beyoğlu'nda tek tük var. Alt katları demir pancurlu.
Mobilyalar, duvarda yağlı boyalar. İki tane otomobil, biri açık biri değil. Ahçı uşak hizmetçiler, dolu mutfak dolu kiler. Hanım gidersen gidersin, gündüzleri çaydan çaya. Gece olur davetlisin ya dineye ya baloya. Hey lüküs hayat, lüküs hayat. Bak keyfine yan gel de yan. Ne ömür şey, oh ne rahat. Yoktur eşin lüküs hayat. Yaz gelince adadasın, mayo giymiş kumlardasın. Etrafında güzel kızlar, canın çeker, burnun sızlar. Hanım motorla dolaşır, hanım serbest kim karışır. Takarsın şeyleri bazı, dünya böyle sen ol razı. Sen de kendi hesabına, topla akşam etrafına. Sarıları, etmerleri, kır şampanya kadehleri. Hey lüküs hayat, lüküs hayat. Bak keyfine yan gel de yan. Ne ömür şey, oh ne rahat. Yoktur eşin lüküs hayat.
Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programı devam ediyor. Bu arada hatta biraz daha önce Afrika Hanı ve sahire gibi 4 sokağa ayrı ayrı kapılar olan apartmanlar yapılmaya başlanmıştı. Beyoğlu'nda sokak işlerinde. Bunlar hala bir ihtiyaca cevap vermektedir. Sonra bir takım alt pasaj şeklinde apartmanlar çıktı. Rumeli pasajı, Bulgar pasajı, Çardaş pasajı, Aynalı pasaj gibi. Bunların üstleri geniş rahat apartmanlarla doluydu. Hazım Körmükçü Şişli'de bir apartman diye şarkı söyleyip dursun. Kendisi Taksim'de şimdi KLM hava yollarının bulunduğu yerde sarı boyalı kocaman bir konağın ikinci katında oturuyordu. Geceleri bu binanın penceresinden bakılınca tepetenha Taksim Meydanı görülürdü. İncecin top oynardı. Beyoğlu'ndaki öteki ilk apartmanlar daha ziyade sefarethaneler civarında. Tepebaşı ve Aynalı Çeşme tarafında toplanmışlardı sevgili dinleyiciler. Yine mesela burada bir apartman vardı. Doktor Reşat Paşa apartmanı. Burada meşhur tiyatrocu Ertuğrul Muhsin Bey otururdu. Gazeteci Hikmet Feridun Bey otururdu. Buranın, bu apartman belki de oradaki apartmanların, İstanbul apartmanlarının en eskisiydi. Saray baş tabibi Doktor Reşat Paşa'ya aitti. Bu Reşat Paşa Sultan Vahidettin'in doktoruydu. Onunla beraber Malta'ya gitmiş, apartmana buradaki vekillere bakıyordu. İhtiyar bir kabıcısı vardı bu apartmanın, Bedros Efendi. Bu apartman derdi, İstanbul'da ilk defa alafranga tuvalet takılan apartmandır. Alafranga tuvaleti de görülecek bir şeydi sevgili dinleyiciler. Bir sandık şeklinde kocaman tahta bir kutu, ortasında bilinen testi çamurundan toprak bir oturak. Buna karşılık eski apartmanların birçok kolaylıkları da vardı. Mesela alt katlarda gayet geniş 10-12 tane kömürlük vardı. Her daire için ayrıydı. En üst kat ise baştan başa çamaşırlıktı. Çamaşır asılacak yerler vardı. Ya mutfak? Hayal edilemeyecek derecede büyüktü. Eski tabirle at koştur. Ama yine de ilk kez evden apartmana çıkanlara büyük bir şaşkınlık geliyordu. Ev hayatının ıvır zıvırını apartmana yerleştirmek meselesi. Yalnız insanlar değil, sepet içinde getirilen evin kedisi bile tedirgin olur, kıyıyı köşeyi dehşetle kokladıktan sonra bir köşeye saklanır, saatlerce ortaya çıkmazdı. Eğer yüksek bir apartmanın en üst katına taşınmış ise, büyük hanım tayyareye binmiş gibi pencereden dışarıya bakarak söylenirdi: Rabbim fırtınadan, zelzeleden muhafaza buyursun. Bir zelzele olsa, bir fırtına çıksa, buradan alem dağına uçarız alimallah derdi. Ama evdeki tazeler büyük hanımın fikrinde değillerdi. Onlara sorarsanız ne de olsa apartman hayatı, eve mi benzer derlerdi. Bir müddet sonra da apartman çekiştirilmeye başlanırdı. Sefer tası gibi. Dağ dağ üstüne olur da eve üstüne olmaz. Çocukların ayağı toprağa hasret kaldı. Nerede o eski evin bahçesi falan filan. Seneler geçtikçe bahçeli evler, villalar en büyük lüks, hatta tatlı bir hayal haline girecekti. Dubleks villalar moda olacaktı. Eğer bugün Hazım Körmükçü hayatta olup da lüküs hayat operetini oynamış olsaydı, belki de biraz evvel çaldığımız meşhur şarkısını değiştirirdi. Bebekte bir bahçeli villan, yoksa eğer halin duman, lüküs hayat lüküs hayat derdi. Evet, şimdi bahçe içinde bir gece kondu bile en lüks apartmanda oturanlara büyük bir lüks, büyük bir fantezi gibi geliyor. Bütün bunlara rağmen sevgili dinleyiciler, yine de eski konakların sahipleri Karadenizli inşaatçılarla anlaşarak eski ahşap ve büyük binalarını, arsalarını, bahçelerini kat karşılığı onlara vermeye başladılar. Adam koskoca konağı alıyordu, mukabilinde 2 ile 8'e kadar apartman dairesi veriyordu. Bu suretle de eski konakların yerinde yeni yeni apartmanlar ortaya çıkıyordu. Lale'deki Harik Zedegyan apartmanına mukabil Beyoğlu'nda da Türk stili büyük bir apartman yapılmıştı. Maçka Palas, Şöhretler Apartmanı. Kapı giriş katındaki küçük dairelerden birinde şair-i azam Abdülhak Hamit Bey ile eşi Hüseyin Hanım oturuyordu. Zannederiz o zamanlar kirası en yüksek apartmandı. Her hafta bütün edebiyat dünyası burada toplanırdı. Florinalı Nazım Bey'den Sami Paşazade Sezai Bey'e kadar bütün edebiyat meşhurları Hüseyin Hanım'ın çayına gelirlerdi. Abdülhak Hamit bu apartmanda hastalanmış ve vefat etmişti. Şairin ölümünden sonra da aynı apartman dairesinde ömür boyu oturma hakkı Hüseyin Hanım'a verilmişti. Kirayı da zannediyoruz İstanbul Belediyesi veya hükümet ödüyordu. Harik Zedegyan apartmanından sonra İstanbul cihetinde de yerden mantar gibi apartmanlar fışkırmaya başlamıştı sevgili dinleyiciler. Bunların içinde sahiden güzel ve moda bir tabirle ihtişamlı olanlar vardı. Mesela meşhur edip Halide Edip Adıvar'ın kocası Doktor Adnan Adıvar'la birlikte oturdukları Antalya apartmanı. O zamanlar her penceresi ayrı bir tabloydu. Deniz, derya tabak idi. İstanbul'un ilk apartmanlarından biri de Veznecilerdeki Letafet Apartmanı'ydı sevgili dinleyiciler. Çok zarif, güzel bir yapıydı bu. Ne yazık ki caddeleri genişletme çalışmaları sırasında yıktırılmıştı. Eski Aksaray yangın yeri de yavaş yavaş tamamen apartmanlaşıyordu sevgili dinleyiciler. Ama apartman hayatıyla beraber yeni yeni apartman gaileleri, apartman dertleri ortaya çıkmıştı. Evvela gürültü. Ah şu yukarı katın çocukları. Hiç durmadan zıplayıp insanın yüreğini ağzına getiren yumurcaklar. Ya topuklu terliklerle takır takır yürüyen evin hanımı. Ya gece yarısı eve dönen yukarı kat kiracıları. Evet. Nerede o eski bahçeli evlerde kumruların kanat çırpışlarına bile tahammül edilemezdi. Adam üst kattakilerin çocuklarının gürültüsünden bizar olmuş sevgili dinleyiciler. Takır tukur takır tükür artık kafa beyin kalmamış. Ne yapayım ne edeyim diye düşünmüş. Üst kattakiler bir miktar para vereyim. Evi duvardan duvara halı döşesinler. Biz de rahat edelim. Neyse üst kattakiyle konuşmuş. Hay hay demiş adam. Siz nasıl uygun görürseniz parayı almış. Hakikaten ertesi günü tık ses yok yukarıdan. Adam gayet sevinmiş. Bu işin kolayı varmış demiş. Ver kurtul bak şimdi gürültüden kurtulduk. Neyse birkaç gün sonra o çocuklardan biriyle karşılaşmış. Ne yaptınız demiş, eve halı mı döşettiniz demiş, artık aşağıya hiç sesiniz gelmiyor demiş. Çocuk bu, çocuktan al haberi. Çocuk demiş ki, valla ahmağın birisi babama yüklü bir para vermiş duvardan duvara halı döşetmek için. Babam da halı döşetmek yerine ayağımıza bizim küçük pantuf terlikler aldı. O pantuf terlikler tabi ses çıkartmıyor, aşağıya da ses gitmiyor. Bu pantuf terlikle halı için verilen paradan artanı da babam cebine attı demiş. Artık alttaki komşunun yüzü ne hal aldı onu bilemiyoruz. Ya sevgili dinleyiciler o apartmandaki balkon meydan muharebeleri, o toz silkmek işi. Vay efendim gıcır gıcır yıkanmış çamaşırlarımın üzerine halı silkersin ha, hemen belediyeye gidiyorum. Vay efendim reçel yapmıştım da balkondaki masaya soğusun diye koymuştum. Ne kadar tozlu seccade, tozlu halı varsa silkmişler üzerine. Elleri kırılır inşallah. Kadınların çok rastlanan konuşmalarıdır bunlar. Evet sevgili dinleyiciler, Çınar Altı'na devam ediyoruz. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu derler. Apartman hayatının oyunu da Karaman'ın koyunundan çok sonra çıktı meydana. Hele kat mülkiyetinden sonra. Zavallı siz, başınızı sokmak için bir sosyal mesken almışsınız, 100 metrekareden küçük. Tüm hayatınızı burada sürdürmek istiyorsunuz. Ama en alt, hatta bodrum katlarındaki küçücük daireleri feleğin çemberinden geçmiş, kurt iş adamları ele geçirmiş. Bedava ve fiyata. Bina sosyal mesken. Tüm imtiyazlardan, imkanlardan yararlanmış. Sırf vatandaş başını sokacak bir çatı bulsun diye. Ama bir de bakıyorsunuz ki bir sosyal mesken, bir mesken statüsünde olan bina bir yol geçen anı olmuş. Hamallar giriyor, hamallar çıkıyor. Tuğlasından, çimentosuna, efendim vergesine kadar sosyal mesken şartlarından faydalanan binanın şu haline bakın. Aynı binada küçük bir yer katı depo halinde. Vergisi mesken vergisi. Tam bitişindeki aynı dairenin aylık kirası bilmem ne kadar. Ne buyurulur? Bununla da kaçakçılık değil. Ev derken apartman, apartman derken işhanı, depo, ofis. Her şehrin hayatında bu gibi talihsizlikler olabilir ama Roma gibi, İstanbul gibi, hatta Atina gibi dünyanın iftihar malı olan en güzel şehirlerinde böyle bir halt karıştırılamaz. Evet, daha dert mi ararsınız? Ortak mülkiyetli apartman derken en önemlisini unuttuk, çatı. Aynı binayı satın almışsınız. Belki de siz en fazla parayı vermişsiniz. Malikler aynı binada yaşıyorlar veya oradan yararlanıyorlar ama en üst kattakiler akan çatının altında ancak şemsiye ile yatağa girecekler neredeyse. Ve senede bir, hatta 2-3 senede bir yapılan kat malikleri toplantısında bir kat sahibi en üst kat sahibine soruyor. Sizin çatı ne alemde? Akıyor mu damınız? Ya hangi çatı? Hangisi benim çatı? Bu çatı hepimizin. Eğer bu çatı yalnız benim çatımsa senin o çatın nerede? Evet, işte böyle. Evden apartmana giderken bir sürü problem beraberinde geliyor. Hakikaten alışamadık, gitti. Hele sevgili dinleyiciler, bir de o gülünç malikler toplantısı. Kimi her gün sıcak su ister, kimi kaloriferlerin gece sabaha kadar yakılmasını ister. Ama iş çatının aktarılmasına, cepten para çıkmasına gelince pır, millet çil yavrusu gibi. Daha da beteri var, malikler toplantısı bazen de hiç olmaz, toplanamaz. İşte böylece hayatımız apartmanlaşırken, Beyoğlu'nda, Bebek'te, apartmanlı semtlerde bir sepetli hayat ortaya çıktı. Malum ya, eskiden her şey mahalleden, ev ve apartmanların önden geçerdi. Taze balıktan muhallebiye, turşudan kedinin ciğerine kadar. Kapıdan alışveriş etmek diye bir şey vardı o zamanlar. Sepet asansörü, sepet kargosu işte böyle çıktı ortaya. Nasıl? Hanım 7. kattan sepeti aşağı sarkıtıyor. Arabadaki zerzevatçıya sesleniyor. Bir kilo bakla, bir kilo domates, 2 demet dereotu. Havuçlar nasıl? Eğer 7. kat balkonundan seslenen hanıma, aşağıdaki zerzevatçı da elini böyle kulağına atarak bağırıyor, cevap veriyor. En güzel, harika, şeker bunlar, kaymak bunlar. Evet, böyle alışverişler var. Hele apartmanın altında bir de bakkal varsa işiniz iş. Hiç istifinizi bozmadan, pijamalı pijamasız, efendim akşam sabah sepeti oradan sarkıtıveriyorsunuz. İster bağırıyorsunuz, sesiniz yetmez, içine bir de pusula koyuyorsunuz. Şunu, şunu, şunu, şunu isterim diye. Neyse bakkal onları güzelce içine koyuyor. Ondan sonra deftere yazıyor. Tabii nasıl yazıyorsa orası artık onun bileceği iş. Buna güvenmeyenler parasını içine koyarlar sepetin. Yaklaşık bir para. Bakkal malları içine koyar. O paradan alacağını alır. Üzerine sepete koyar. Yukarı çektirirler. Bu da bir kolaylık. Ama şimdi tabii artık bunlar da demode oldu. Şimdi telefon ediyorsunuz, bakkal çırağını gönderiyor. Hatta internete giriyorsunuz güzelce, şunları şunları şunları istiyorum diye marketten ayağınıza kadar getiriyorlar. Bu sepetle apartmandan efendim alışveriş yapmak da demode oldu, tarihi hadise oldu. O zamanlar bir hastalık daha gelmişti apartmanlara sevgili dinleyiciler. Palas olma hastalığı. Hepsi değilse bile apartmanların yarısı birdenbire palas oldu, çıktı. Yolunuz Sulu Kule'ye düşerse görürsünüz. Sulu Kule Palas. İşte Türkiye'deki komik apartman hayatı. Vaktiyle İstanbul'a yolumuz düşmüştü bizim İstanbul'da değilken de. Gezdik. Palas'ı görünce herhalde dedik burası oteldir. Kapıyı çalıyoruz, açan yok. Burası ne biçim otel? Meğerse apartmanmış. Apartmana İstanbul'da palas diyorlar. Palas saray demek. Apartmanla sarayın ne alakası var? Saray gibi önüne şöyle iki burmalı sütün koyunca apartman saray olur mu? Üst üste yığılmış sefertası gibi evler, çeşit çeşit aileler. Ancak kral ailesi sürüldükten sonra sarayı halktan kişilere kirayı verirlerse hükümet, işte o zaman bizim apartmanlara palas dendiğine benzer. Yoksa öyle apartmana palas yazmakla apartman palas olur mu? Apartman apartmandır yani. Evet sevgili dinleyiciler, işte apartman hayatımız şakır şakır akan damından sepet asansörüne kadar ve istatistikler Türkiye'de kanser 1, apartman hayatı 2. Ah ağzım körmükçe ah, sen yok musun sen? Nereden buldun operet şarkısını? Şişli'de bir apartman yoksa eğer halin duman. Hay olmaz olsaydı, yalnız Şişli'deki değil her taraftaki. Ne güzeldi bizim evlerimiz ya bahçe içinde. Üzerimizde bağıran yok, altımızda çağıran yok, akan yok, kokan yok. Kendi evimiz yıkılsa da başımıza yıkılır, derdini biz çekeriz. Neyse, ne yapacaksınız? Elle gelen düğün bayram. Artık öyle bahçe içinde ev ummak da bir hayal oldu. Modern tabirle nostalji oldu. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta Çınar Altına Ayrılan Süre bu kadar. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle, hoşça kalın.
Çınar Altı.